Mesnevi ile İlahi Aşk programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz kıymetli seyircilerimiz. TV.net ekranlarında, pazar gecelerinde herhalde bizler için olduğu kadar sizler için de bir alışkanlık olmuştur. Gerçi alışkanlık kelimesi, kıymetli hocam, doğru kullanılmış olur mu? Alışkanlık desek doğru demiş olur muyuz?
Tabii yani alışkanlık, şöyle bir alışkanlık. Nefis, malumanız, ben şimdi böyle ahkam keser gibi konuşmayayım ama
estağfurullah.
Siz sordunuz diye cevap vermeye gayret edeyim.
Estağfurullah.
Nefis alışkanlık peyda ederse bu insan için hiç hoş olmayan bir durum. Yani onu hakkı gibi görür. Kötü olan işleri, heva hevesi artık bir alışkanlık haline getirirse, ki bu herhalde alışkanlıktan öte zaaf adını da alıyor. Yani insanın zaafı olmuş olur o, zayıflığı olmuş olur. Bunun arasındaki farkı ben kıymetli seyircilerimize şöyle anlatayım. Modern dünyada sanayi devriminden sonra insanın ağlamasını, merhamet etmesini, yetimlere hürmet etmesini, düşkünlerinden tutmayı, acıklı bir hadise gördüğünde, acınacak bir hal olduğunda kendi nefsini feda etmek mevzu bahis olduğunda buna rağbet etmeyi modern dünya sanayi devriminden sonra bir zaaf kabul etmiştir. Onlara göre bir insanın ruhen üzülmesi, ağlaması, boynunu bükmesi, yalvarması bunları bir zaaf olarak kabul etmiştir. Ve asla ve asla işte anlatılan karınca ve Ağustos böceği hikayesi gibi.
Eyvallah.
Sen yazın çalıyordun, şimdi git sen de yiyeceğini bul deyip o Ağustos böceğini göndermeler. Ağustos böceği gittikten sonra acaba o kış mevsiminde yaşayabilmiş mi? Yaşayamamış. Ben o soruya hiç takılmam. Şöyle bir soru sorarım. Karınca biriktirdiklerini yiyebilmiş mi? Bunlar çok masum gibi hikayelerdir. Hep önce can sonra canan denilmiştir. Hep önce can sonra canan. Hiçbir şekilde önce can sonra canan diyerek ne şehadet zevkini, ne cömertliği, ne yardımseverliği, ne düşmüşün elinden tutmayı, bunların hiçbirisini yapamazsınız. Dünyanın öteki ucunda falancayı filanca oluyormuş. Sana ne? Sen kendi menfaatine baksana. En önce can, sonra cana. İşte bunu dayatmalar bu modern hayatın bize en büyük handikapı olarak karşımızda durmaktadır. Dolayısıyla en önce canan veya önce canan, sonra can diye yaşamayı bu kapitalist zihniyet bir zaaf kabul etmiştir.
Eyvallah.
Alışkanlıkla zaaf arasında böyle bir fark var, onu anlatmak istiyorum. İslam'a göre, inancımıza göre zaaf seni hak yolda giderken o hak yoldan gidişten ayrı düşüren şeye derler. Zaafı olur insanın sırat-ı müstakimde giderken bir yere sapar. Zaafından dolayı ayrı bir caddeye çıkar. Zaaf budur. Bugünün insanların kendilerine göre oluşturmak istediği modern tipte ne olursa olsun ona bir vazife verildiğinde insanın gözünün yaşına bakmadan kendi çıkarını düşünerek onu hakim kılması lazım ki başarılı olsun. İmtihanı yarıştır. Başkasıyla rekabettir. Rekabet ve çatışma üzerine kurulan bir toplum olur. Bu toplumlarda medeni olmaz. Kültür sahibi olur.
Eyvallah.
Medeniyetler uzlaşmayla zuhur eder. Kültürler çatışmayla zuhur eder. Çünkü insan savaşırken bile bir şey alır. Birçok adet Avrupa'da olsun, diğer toplumlarda olsun, falanca devlette filanca millet savaşmıştır. O savaştan sonra yemek çeşidi değişmiştir. Bazı eşyaları kullanma şekli değişmiştir.
Bir alışveriş olmuş
tabii,
aralarında.
Aynen öyle.
Eyvallah.
Mustafa Bey, savaş da bir iletişim şeklidir. Ama buna medeniyet denmez. Bu medeniyet olabilmesi için sulhu kaim kılmak, zulmü bertaraf edip adaleti kaim kılmakla ve herkes kim kuvvetliyse hakkını alsın demekle medeniyet oluşmaz. O kişi hakkını talep etmezden evvel ona verip o hakkı kullanmamasının kendisi ve cemiyet için nasıl bir bedbahlık olacağını anlatmasıdır. Bunu yetiştiren, bunu sağlayan, insan tipini ortaya çıkaran büyük manadaki müessesedir medeniyet.
Eyvallah.
Şimdi bir basit masum bir soru sordunuz. Televizyonun programının alışkanlık oluşuyla alakalı başımıza birçok dert açıldı. İnanın ki programlara gelirken ve programlarda konuşurken o kadar çok konuşulmamış şey var ki, bundan iki program evvel konuşmuştuk Ali Nihat Tarlan'ın bir sözünü. Kendi memleketimizde kendi inancımızın misyonerliğini yapmak zorunda kalıyoruz. Çok acı bir şeydir bu. Tarihe kendi ecdadına düşman olarak bakanların hiç onlara itibar etmeyişi ayrı, bizim için ayrı bir şikayet meselesi. Bir de Müslüman olduğu halde dedesini beğenmeyen, sadece kendi bulduğuyla şu an İslam'ı keşfediyormuş ve medeniyeti kendisi kurmuş zanneden bir jenerasyon da var ortada. Hiçbir şeye tenezzül etmeye, doğrudan Kur'an kendisine inmiş gibi muamele eden ve bu havayı soluyamayan bir nesil var. Bunu uzlaştırmak lazım. Bu kültür doğurur, medeniyet çıkartmaz.
Yani bu yanlıştan da, yanlış da olsa bir kültür ortaya çıkıyor.
Evet.
Ve bu da kendi alışkanlığını ortaya, hatta zaaflarını ortaya koyuyor.
Tabii ama bunlar aynı kültür mantarı gibi mayadan beslenmiyor.
Eyvallah.
30 sene sonra değişiyor. Eyvallah. 20 sene sonra değişiyor. Kayım kılınması lazım. Onun da maya olması lazım. Şimdi bunu bir kenara bırakalım. Alışkanlık olması şöyle. Bizim bazı alışkanlıklarımız var. O alışkanlıkları kırmak için bu program bir vesile olur inşallah. Ne gibi bir alışkanlığımız var? Biz böyle konular konuşulunca baştan şuna alıştırmışızdır kendimizi. Biz bunu anlamayız. Böyle bir yaklaşım tarzı vardır. Yani baştan ne konuşuyor? Mesnevi. Abi bilmiyorum ben Mesnevi. Atla hemen kanalı. Seyretmeyelim. Diyen kişiler için bu yanlış alışkanlığı kıran, ya Mesnevi'ye de alışılabiliyormuş. Sohbet edilebiliyormuş. İşte bizim aradığımız sohbet buydu. Tarzında bir yaklaşım olabilir. Burada kendi markamızı ortaya çıkartma derdinde değiliz. Ama dinlediklerimizi aktarmak hususunda gayretliyiz. Eyvallah. İddialı değiliz ama gayretliyiz. Dolayısıyla güzel bir koku, güzel bir tat alırsa kıymetli seyircilerimiz, bu bizde emeği olan büyüklerin bize çaldıkları mayayla ve bize harmanladıkları, yoğurdukları hamurla alakalıdır. Biz nasıl bize ücretsiz, mihnetsiz, külfetsiz o şekilde rahatlıkla bunu verdiler, aynı kolaylıkla seyircilerimize aktarmak istiyoruz.
Hocam eyvallah. O halde biz candan canana doğru herhalde diyebiliriz böyle seyahatimize mesnevi manevi ve Hazreti Pir'le devam ediyoruz. Bir seyahat de var aslında. Dibacesinden evet. Başladı.
Evet.
Ve bu hafta da yine Dibace-i Mesnevi'yi konuşmaya devam edeceğiz.
Tabii maksat Dibace'yi konuşmak ama Mustafa Bey bu Dibace'yi konuşurken biz aslında neyle karşı karşıya olduğumuz fikrini kardeşlerimize ulaştırmaya ve aktarmaya çalışıyoruz.
Eyvallah.
Bendeniz bu program için bir ricada bulunabilir miyim? Belki bundan sonraki program için de aynı şeyi isteyeceğim.
Buyurunuz hocam, estağfurullah.
Bugün Hazreti Pir'in hayatıyla alakalı bölümü girmeyelim. Şu Dibace'den biraz daha ilerleyelim. Çünkü ben konuyu çok uzattım. Müsaadeniz olsa öyle yapalım.
Estağfurullah. Kıymetli yönetmenimiz de herhalde işitmiştir bu hafta.
Büyük bir ihtimalle. Eyvallah. Yönetmenimiz zaten çok dikkatli, onda kendine teşekkür ediyoruz. Fakat ondan evvel, Dibace'ye başlamadan evvel artık slogan gibi olsun. Fakat slogan gibi düşüncesiz olmasın. Birbirimize savurduğumuz kelimeler, cümleler olmasın. Tefekkür edebileceğimiz, bizim artık ister buna duvar yazısı deyin, ister defterin bir köşesinde bulunması gereken not diyelim. Önce canan, sonra can. Bakın, önce canan, sonra can. Önce canan diye yaşayanlar şehit olabilir. Önce canan diye yaşayanlar mümin olabilir. İnsan sevgilisi için, sevdiği için her şeyini feda edebilen ve bunun için her şeyi göze alabilen bir varlıktır. Melekte bu yoktur. Şeytanda bu yoktur. Hayvanda bu yoktur. İnsanda bu vardır. Asla kavuşamayacağı halde sevgilisine, kavuşamasam bile ben onun yolunda giderim duygusu ne hayvanda vardır, ne şeytanda vardır, ne melekte vardır. Vücuda taalluk eden sıkıntılara eza denir, acı denir. Vücuda, şu tene, bedene. Ruhu acıya sevk eden, ruhu sıkıştırmaya yönelik olan eza ve cefaya veya oradan alınan o eğitime ızdırap denir. Izdırabın kendisini yetiştirmeye yönelik olacak şekilde bir hedefe bağlanmış Ve o hedefe giderken ruhi ızdırabı gösterecek şekilde hedefe yürümeye de çile denir. Bunu böyle tarif etmişler. Acı bedenle alakalıdır. Izdırap ruhla alakalıdır. İnsanı olgunlaştıran her ızdıraba da çile denir. Bu tarifler üzerinden gitmemiz lazım. Koskoca bir Necip Fazıl'ın Çile isimli bir şiir kitabı var. Şu anda dindar olduğuna inandığımız, kendilerince de inanan insanlar dahi bu kitabın bilmem kaç sayfasını okumuşlardır. Muhteşem bir şiir kitabıdır.
Eyvallah.
Fakat hepsinden öte, acaba çile kelimesi üzerinde hiç düşünülmüş müdür? Lügat manası çil, 40 demektir. 40'a girmek oradan geliyor. Çil çil altın demek 40 yüksek bir rakam olduğu için ve dişe dokunur bir şey olduğu için çil çil altın demek yani 40'ar 40'ar altın yüksek yüksek altın manasına da geliyor. Aynı zamanda çile erbain karşılığı 40'a soyunmak. Çünkü 40 önemli. Ne hikmetse Kur'an'da hadisi şeriflerde 40 tabiri geçiyor. Şöyle yapanın 40 gün duası kabul olmaz. 40 gün şöyle yapan şuna şu murada erişir. 40 sene böyle oldu. 40 sene böyle yapsalar. Hep bu ifadeler vardır. Bir 40'lama meselesi vardır. İnsanın vücudunda bir 40 günün getirdiği 40 günün iz düşümü olarak bir olgunlaşma vardır. Bu sıkıştırılmış gün olarak genişletilirse 40 yıl yapar. Peygamberlerin ekserisi 40 yaşından sonra peygamberliğini ilan etmiştir. Yani 40'ta bir 40'lık var. Kırklar meclisi vardır. Hazreti Ömer Efendimizin erkeklerin 40 kişi olduğu söyleniyor zamanında. Seninle 40 olduk denildiğinde ne demiştir? 40 az bir sayı mı demiştir. 40 çoktur demiştir. Şimdi çile kelimesi üzerinde bir kitap yazılabilir. Şimdi düşünün Mustafa Bey, iş ne kadar zor. Çile kelimesini, ızdırap kelimesini, acı kelimesini, sevgi kelimesini, aşk kelimesini, şehvetten, türlü türlü kaostan, stresten vesaireden arındıramayan bir topluma mesnevi vermek kolay bir şey değildir. Ama zannetmeyiniz ki bu mesnevinin zorluğu. Bu Kur'an-ı Kerim'in de anlaşılmasının zor, hadis-i şeriflerin de anlaşılmasının zor bir hale gelmesidir. Yani Kur'an zor değildir. Kur'an'ın lisanı okunuşu kolaydır. Estağfirullah. وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Allah Teala lisanları Kur'an-ı Kerim'i kolaylaştırdığını her lisanda hangi lisanda olursa olsun insanların Kur'an-ı Kerim'e rağbet ettiklerinde Kur'an-ı Kerim'in onlara kolay geleceğinin müjdesini and içerek neredeyse vermiştir. Kur'an-ı Kerim kolaydır. Fakat Kur'an'ın muhatap kabul edeceği insan şahsiyetini oluşturmak hususunda biz o Kur'an'ın şu anda muhatap bulamaması meselesinden şikayetçiyiz. Kur'an'ı okuyun diyoruz. Kur'an'ı okumakta değil problem şu anda. Kur'an'ı okuyan yetişmiş insanda problem var. İşte mesnevi manevi bu hadiselere dikkat çekiyor ve bunu oluştururken de belli cümleleri hayatımıza yerleştirmemiz icap ediyor. Bunlardan biri de önce canan sonra candır.
Eyvallah hocam.
Can sonra gelir. Çile için yaşayan tek varlık insandır. Asla vuslat olamayacak olsa da. Asla ben onun katına erişemem. Allah Zülcelal vel Kemal vel Cemal Hazretleri Ganiyyün dil alemindir. Allah'la vuslat ne kadar mümkündür? Senin aleminle bile alakası yoktur. Allah bu alemlerden müstanidir. Yani bizzat bu alemde değildir. Bu alemleri muhittir. Fakat bu alemlerde onunla buluşması kulunun vuslat derecesi mümkün değildir. Yakınlığını ona ihsan eder. O ihsanlıkla o yanar, kül olur, taşar, bal olur, neyse. Ama o kadardır o. Kul bunu bildiği halde ben cananıma hiç kavuşamasam da tam bir vuslat edinemesem de ben onun yolunda ölürüm, canımı da feda ederim diyen tek varlık insandır. Bunu demeyen kişi de insan değildir zaten.
Hocam bu romantik bir iddia değil mi? Yani şu yüzden böyle söylüyorum.
Olamaz. Ayetle sabit çünkü.
Eyvallah.
Evet, buyurun.
Eyvallah, estağfurullah hocam. Çünkü bugünlerde slogan diye siz az evvel zikrettiniz. Hayatımızda belki de çok önemli kavramlar için herhalde biraz boşaltılarak sloganlaştırıldı. Dolayısıyla kulağımıza gelen bazı cümleleri de ya evet böyle bir şey var ama hani nasıl yapalım, nasıl edelim, hayatımızda nasıl böyle bir şey kaim kılabiliriz gibi de bir algı oluştu sanki hocam.
Şimdi efendim Kur'an-ı Kerim'i okuyun okuyun deniyor ama Kur'an-ı
Eyvallah.
Kerim'i okuyun denildiğinde işte okunmadığını gösteriyor bu. Allah Teala'ya yakınlıkla alakalı ayetler var. Allah Teala'ya yakınlaşmış kullarla alakalı ayetler var. Mutaffifin suresinde mukarreb, ebrar ve müminler olarak bir tasnif var. Vakıa suresinde ashab-ı yemin, ashab-ı şimal ve sabikun var.
Eyvallah.
Ulaikel mukarrabun var. Ayet-i kerime de işaret ediyor. Bunların hepsi tasnif edilmiş. Zümre zümre. Peygamberler bile peygamberlerin bazılarına üstün. Allah bir yarattığını bir daha yaratmamıştır. Hepsi tektir. Tek en mükemmel olan kullar arasında Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Alâ meratibihimdir. Misyon olarak peygamberliğini tebliğ açısından ve onlara iman etme açısından hepsi müsavidir. Hazreti İsa'yı sevmeyen bir insan, ben İsa'dan hoşlanmıyorum diyen bir insan İslam'a göre kafirdir. Dinsizdir. Fakat Hazreti İsa ile Efendimiz aynıdır. Risalet açısından öyledir. Fakat eftariyet açısından Kur'an'da buyuruyor ki biz bazı peygamberlerimizi üstün kıldık. Ayet var bu hususta. Arz edebiliyor muyum? Bazı peygamberlerden bahsetmedik. Birçoğunu da bilmiyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu halakayı tamamlayan nurunun evvel zuhurunun sonra oluşu zaten bu noktaya mühür vuruyor. Hatemün Nebiyyin, Nebilerin sonuncusu demek, Hatem en son gelen kuyruk manasına değildir. Hatemin iki manası vardır. Bir, zirve, şahika. Dağa çıkarsın çıkarsın hitam bulur. Yükseğe doğru gitmeye denir hitam. Bir de hatm kelimesi mühür manasındadır. Mühür alttadır fakat kıymetlidir.
Eyvallah.
İstediğin kadar güzel yazı yazsın. Bir hattat muhteşem bir yazı yazsın. Altına imzasını atmazsa mürekkep ve kağıt parası kadar değeri vardır. Ama altına bir Hafız Osman yazıyorsa, imzasını koyduysa o mühür, o yazının tamamını, hatta karalama olsun. Bırak düzenli bir yazı, karalama olsun. Bozukluklar olsun yazıda. Altına mühür geldiği zaman o kıymetlenir. Efendimizin teşrifi de böyle olmuştur. Evvelce velev ki bozulsun. Tahrif edilsin. İnanç sistemi bozulsun. İnsanlar putlara tapsın. Peygamberlere farklı farklı iftiralar yapılsın. Bir önemi yok. Neden? Hazreti Muhammed geldi, mühürledi, hepsi kıymet kazandı.
Eyvallah.
O yüzden eşref-i mahlukat, ekmel-i mahlukat, mevcudat, mefari beni Adem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Şimdi bunun gibi bir eftaliyet meselesi var. Aynı buna binaen, müteselsiden Allah'a yakınlıkla alakalı bir derecelendirme var. Bu derecelendirme tasavvufi bir fanteziden ibaret değildir. Bunlar ayetle sabittir.
Eyvallah.
Hepsi Mutaffifin suresini okurlarsa kardeşlerimiz oradan bu mevzuyu alırlar. Bilmiyorum ilk bölümün sonuna gelmedik inşallah.
Birkaç dakikamız daha var hocam.
Şimdi biz Dibace-i Mesnevi'den devam edelim. Dibace-i Mesnevi geçen programa atıfta bulunarak müsaadenizle başlayalım. Sonra ikinci bölümde devam edelim. Şimdi burada yine metin gelecektir. Vasaatul erzaki ve tatyibul ahlaki. Yani bu rızkı genişletir ve ahlakı güzelleştirir. Yine Mesnevi ve atıf var. Geçen programda ne dedik hatırlarsanız? Şöyle dedik. Yani burada Mesnevi olarak anlatılan şey bu kitap ve Hazreti Mevlana'nın yazdığı söz değildir. Mesnevi'nin anlattığı bu mana diyeceğiz. Yani ona bu mana diyeceğiz. Yani Hazreti Mevlana'nın kitabı arttırır rızkı. Ahlakı bu güzelleştirir demeyeceğiz. Hayır, Mesnevi'nin talip olduğu mana ve bu Mesnevi'yi okuyanların talip oldukları bu hakikat, bu gerçek, bu insan olma özelliği ne yapar? İnsanın rızkını genişletir. Peki rızkının genişlemesi ne demektir? Ve ahlakın güzelleşmesi ne demektir? Bunu bu bölümden sonra mı anlatalım?
Hocam bir ara vereceğiz. Ara öncesinde hani hem konuya da başlamamış olsak müsaadenizle izleyicilerimiz şu konuda çok ısrarlı sorular soruyorlar. Belki cevap veremeyebiliriz ama onlara buradan bu konuyla alakalı da ne zaman cevap gelebilir bu işaret olabilir.
Evet.
Hazreti Pir'in belki de toplumsal olarak dünyada da en çok akılda kalan sembollerinden bir tanesi Sema. Sema ile ilgili hocam çok şey geliyor, soru geliyor, merak uyandırıcı mevzular var, onlar geliyor. Belki de izleyicilerimize hani diyorlar ki yahu Mesnevi Şerhi işte Hazreti Pir'i anlatıyorsunuz ama Dibace devam ediyor. Dibace ile beraber birçok konuda geliyor ama bu konularda da izleyicilerimize önümüzdeki programlarda cevaplar verebiliriz değil mi hocam?
Efendim bu programa yetişirse bu programda.
Eyvallah.
Ama yetişmezse diğer programa sözümüz olsun. İnşallah Sema'yı işleyelim.
Eyvallah.
Çünkü burada maksat üzüm yemekse, maksat kardeşlerimizin müşkülünü halletmekse bizim ille de böyle diretmemiz şart değil. Hani meydan terbiyesinde öyle bir tabir vardır. Zuhurat derler.
Eyvallah.
Zuhur edince o zuhuratı da artık Cenab-ı Hakk'ın bir tecellisi kabul edip nasıl onu rızaya uygun bir kıvama getiririz diye uğraşmak. Dervişler böyle bir durumda beklenmedik bir şeyle karşılaştıklarında müspet veya menfi hemen onu rızaya çevirme düşüncesini takınmak için derler ki zuhurat. Yani bunu falancadan bilmesen şimdi ben ne yapmam lazım ama. Bırakmak değil. Hani bu kısmı anlatılıyor. Zuhurat derler, her şeyi bırakırlar. Yok kardeşim böyle bir şey. Hemen onu dönüştürebilme. Şimdi bunu ben ne yapacağım?
Eyvallah.
Bunu nasıl işleyeceğim?
Eyvallah.
Aradan sonra mı?
İnşallah.
Zuhurat peki.
Sevgili seyirciler, Mesnevi ile İlahi Aşk'a devam edeceğiz. Kısa bir reklam arasından sonra. Mesnevi ile İlahi Aşk devam ediyor. Kıymetli seyircilerimiz, az evvel, aradan evvel hocam zuhurattan bahsediyordu. Ama zuhurat konusuna, zuhurat kavramına geçmeden evvel sorulardan bahsetmiştik. Ben Deniz tekrar hatırlatmak istiyorum mail adresimizi. Zaten ekranda da görüyorsunuz ama mesnevi ile nokta ilahi aşk et tvnet.net.tr. Ayrıca internette sosyal paylaşım platformlarından da programımıza sorularınızı, merak ettiklerinizi ulaştırıyorsunuz. Alakanız için çok teşekkür ediyor ve tekrar hatırlatıyorum bunları. Hocam zuhurat.
Evet, zuhurat meselesine, yani zuhurat dedik ama.
Eyvallah.
Zuhurat denildiğinde bu kelime de yine zahir kelimesi, batın kelimesi, zuhur kelimesi. Taayyüne evvel denilen, ta kainatın. Biz böyle ta diyoruz ama Allah için tabii böyle bir zaman mevzu bahis değil. Kainatın ilk yaratıldığı anla mahlukatın hilkati fark ettiği an ve hilkatlerinden haberdar olacakları ana kadar uzanan geniş bir yelpazede cevabı var. Biz oraya girmeyelim isterseniz. Dibace'den
hocam
devam edelim.
Hocam.
Çünkü Dibace'yi konuşacağımız daha evvel zuhurattı. O zuhurat hakkıyla.
Eyvallah.
Devam etmiş olalım. Bu kelimeleri sıkça kullanacağız. Yani zuhurat, fütühat, sünühat, bunların hepsi farklı farklı kelimelerdir. Zuhurat, sünühat, fütühat ayrı ayrı sahalarda efendim telakki edilmesi lazımdır veya ayrı ayrı manaların olması lazımdır. Biz akademik havaya girmeyelim. Televizyon programı yaptığımızı unutmayalım diye düşünürüm acizane. Kıymetli kardeşlerimizi sıkmayalım. Mesnevi için buyuruyor ki vesaatallahu erzaki vesaatul erzaki ve tatyibul ahlaki. Rızıkları genişletir ve ahlakı güzelleştirir. Mesnevi. Ne dedik? Geçen programda da söyledik. İlk bölümde de zikrettik. Burada Mesnevi olarak kendi kitabını övmesi mevzu bahis değildir. Bu manaya rağbet edin. Bu anlatacaklarıma rağbet edin. Bu çok önemli demektir. Yani eğitim şart. Muhakkak çocuğu gönderin. Bizim kursumuza gönderin. Bizim okulumuza gönderin diyen bir insan. Orada çocuğu eğitimsiz bırakmayın denildiğinde. Öyle bir şey söylendiğinde. Haşa, Allah eğitiminin, Allah terbiyesinin, ahlakının dışında bir şey mi konuşuyor ki? Biz onu hiç şey yapmayız. Yabancı karşılamayız. Deriz ki tabii önemli. Haklısınız, mecbur gidecek. Farz mıdır, vacip midir diye sorulsa. İşte Allah Teala'nın kulu olarak, bilinçli bir kul olmak için eğitimin lazım olmasını savunan bir kişi, nasıl bu eğitime işaret etmek için uzun cümleler kurduğunda bunu farklı bir şey olarak algılamıyorsak, mesleminin tariflerini de biz böyle anlayacağız. Yani lafı dolandırmayayım, ben deniz bir şey söyleyeyim, sıkılıyorum ama birkaç programda söyleyemiyorum.
Estağfurullah.
Allah rızası için Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz'i kendisinden daha basit bir mümin gibi görmesinler. Biraz insaf etsinler. Kalbinde zerre kadar imanı olan bir kişiye bile kafir demek, insanı dinsiz bırakırken binlerce insanın Müslüman olmasına, sadece cenaze merasiminde 10 binden fazla insanın Müslüman olmasına vesile olan, asırlardır kitapları okunduğunda Allah ve Resulüne aşık insanları yetiştiren, kendisi mücahit, her sahada Allah'ı zikre insanı teşvik eden müfessir, kadı, bir müderris, böyle bir insanı lütfen basite almasınlar. Yani herhangi bir sokaktaki adamın konuşmasındaki aranması gereken derinlik veya hiç itibar edilmemesi gereken sati nazarla bu tarafa bakılmamalı. Hata etmiş oluruz. Yani suizan etmek müminin ahlakına yakışmaz.
Bizde hocam şöyle bir şey var. Biz hayatımızın, kendi dünya görüşümüzün çok dışından birisinde bazen herhalde öyle bir hal gelir. İçerisinden böyle cımbızla güzel şeyler seçmeyi başarırız da çok yakınımızda olan, bizim de neredeyse aynı olan kişilerde, olaylarda evet, bir sürü eleştirilecek şey buluruz.
Ya şimdi bak, yani siz okumayalım diye yapıyorsunuz galiba. Böyle hocam, sınıfta bazen haylaz talebeler olurdu bizim. Dersi kaynatmayı şey yaparlardı. Haşa, la teşbih ve la benzemez. Fakat şimdi bu yarayı kaşıdınız yani. Hakikaten de böyle bir algı vardır. Her türlü ahlaksızlığı destekler. Fuhşiyat vesaire, her türlü melaneti işler. Cinsiyetinden binlenmesine kadar şüpheli şeyler olabilir. Yapmadığı sefahat yoktur. Nerede bir günah ortamı varsa o ortamı şenlendiren bir insan olarak hep karşımıza çıkar. Fakat biz o kişinin sahneye çıkarken bir ayetel kürsü okuduğunu duyarsak, değil mi?
Eyvallah.
Falanca yeri ziyaret ettiğini duyarsak, ah görüyor musun? Ya vallahi kimin ne olduğu belli olmuyor deriz. Tamam diyelim, problem yok. Yani bu bizim imani arayışımızdaki bir güzellik olarak hanemize yazılsın. Problem yok bu tarafta. Hiç problem değil. Daha fazla da diyebilirler. Ama insaf etmek lazım ya. Bir caminin hocasıdır. Senelerce hizmet eder. Hayır hasenat peşinde koşar. Türlü türlü işler yapar. Falancaya filancaya konuşurken ağzından bir söz çıkar. Ayağı sürçer. Uygunsuz bir yerde olur. Ya karalarken de biraz insaf etmek lazım. Öyle değil mi? Veya en azından arkadaş seçerken, hadi dışarıda ben belli kişileri belli şekilde yönelik olarak konuşmuyorum. Arkadaş seçerken de öyle. Benim hocam derdi ki, Mustafa Bey veya Mustafa kardeşim, kusura bakmayın.
Estağfurullah hocam.
Bak derdi, evladım derdi, insanın vücudunda şöyle bir hesaba vursan %97'si pislik derdi. Çok affedersiniz. Necaset, kan, irin, kemik. Yani şu bizim üstümüzdeki kılıf, ten kılıfı, bırak tamamen soyulmasını ya, şuradan kalkıverip de içi görünse, ay dersin bakamaz. Derinin altındaki antioksidan diyorlar değil mi, yaz mevsimi şimdi. Falancayla atarsınız, idrarla söktürür, terle bilmem ne yapar, sauna, eşofman. Ne çıkartıyor neticede? Vücuttaki diyor ki, adam alenen söylüyor yani. Antioksidan diyor falan, lafı yuvarlama. Habis olan şeyler çıkacak vücuttan ki teneffüsü rahatlayacak. Değil mi efendim? Bak derdi, vücudun %98'i pislik, irin ve tiksineceğin şeylerle doluyken, vücudumuzdaki şu yüz çerçevesi ve el, bu vücudun %2'si kabul etsek, O %2'ye itibar edersin, adamın elini tutarsın, yanaklarından öpersin. Yahu derdi. Muhteşem bırak hocam. Ahlakı.
Eyvallah.
Bir adamda %2'lik bile ahlak yok mudur ya? Onunla bir ülfet kuracak, bir selam verecek. Hayır öyle değildir biz. %99'u iyi olsun. Bir yerde bir yamuk yapsın. O insanı defterden siliveririz. Öyle değil mi? He, diyeceksin ki hoca sen de bunu yapıyorsun. Burada şu var. O manayı inkar etmekle inkar etmemek arasında bir şey var. Hazreti Ali Efendimizin katiline söylediği söz. Buraya girmeyecektim ama sadece bir kısmını anlatacağım. O İbn-i Mülcem kendisine suikast yapmazdan evvel Hazreti Ali ona uyarıyor. Radıyallahu anh. Resulullah'ın haber verdiği insan sensin. Künyene kadar söylemişti. Simanı tarif etmişti. Kabileni anlatmıştı. Beni öldüreceğin hançeri bile biliyorum diyor Hazreti Ali. Hani çok sıkıştırınca niye ben geldiğimde sen hep sadaka Resulullah, sadaka Resulullah dedin. Ben kendimi tanıttım. Sen Resulullah'a sadaka edecektin. Resulullah doğru söyledi. Resulullah doğru söyledi. O diyor Resulullah'la benim aramdadır. Adam yemin veriyor, kasem veriyor ve diyor ki o zaman yemin verdirdiğin için söylüyorum. Sen benim katilimsin diyor Hazreti Ali. Şehadetim, ecelim senin elinden olacak. Ağlıyor, sızlanıyor. Ya Ali diyor ben sana ihanet etmek derdinde değilim. Şudur budur. Diyor ki ben sana söz veriyorum diyor. Sen benim şehadetime vesile olsan da ben senin nam hesabına şikayetçi olmayacağım. Allah'a diyeceğim ki ya Rabbi sen ehli beyti mürüvvet ehli olarak ilan ettin. Müsaadenle ben mürüvvetimi göstermek isterim. Senin lütfettiğin bu ikramı cümle mahşer halkına ehli beytin büyüklüğü olarak göstermek isterim. Bu katilimdir bana bahşeyle. Şehadetime vesile oldu diyeceğim. Senin elinden tutacağım diyor Hazreti Ali. Aradan 300 sayfa geçiyorum.
Eyvallah.
İşte caminin, mescidin arkasında, kapının arkasında Hazreti Şah-ı Veli'ye hançerini vurduğundaki üzerindeki zehir, hançerin üzerindeki yakuttan, zümrütten daha pahalıymış. Çiziği insanı öldürüyor. Öyle bir zehir. Vurmuş ve Hazreti Ali Efendimiz oruçlu. Teheccüden biraz evvel gelmiş mescide. Erken gelir. Vitri orada kılar ve sabah namazını beklermiş. Tesbihatla meşgul olurmuş. Oruçlu, Ramazan ve mescitte Hazreti Ali. Oruç tutuyor Ramazan'da Hazreti Ali. Ve mescitte Hazreti Ali. Değil mi? Bu detaylar çok mühimdir. İşte hançeri vuruyor. İbn-i Mülcem'in üzerine saldırıyorlar. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki henüz ölmedim kısas yapamazsınız diyor. Bir darbe dahi vuramazsınız. Bunu tarih yazmıştır yani. Bunlar hikaye değildir. Vurmayın diyor. Öldürelim. Hayır ben ölmedim ki diyor. Kısas yapamazsınız. Vuramazsınız da diyor. Ben iyileşirsem veya ölürsem o zaman ne yapacaksa yapılacak. Bunun üzerine etrafını çeviriyorlar kaçmasın diye. Yalnız diyor içim yanıyor zehrin tesiriyle. Bir şerbet, bir süt, bir şey getirin. Getirdiklerini bir yudum olsun içiyor Hazreti Ali Efendimiz. Diyor ki ona da getirin. O da şimdi ter akıyor alnından. Hazreti Ali diyor ki o da diyor çok susuz kalmıştı. Dil damağı kurudu. Ona da getirin. Kabuğu uzatıyorlar. Kabuğu uzattıklarında başını çeviriyor. Bir de içsene diyorlar. Hayır diyor. Ben biliyorum sizin yapacağınızı diyor. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki sen niye içmiyorsun sütten? Getirilenden. Sen diyor mahkeme kurmazdan evvel beni öldürmeye kastetmişsindir. Hemen bunu içeceğim. Zehirli bir şey içiriyorsun bana. Mahkeme kurulmadan öleyim diye yaptırmışsındır deyince Hazreti Ali Efendimizin gözünden yaşlar akmaya başlıyor. Ve o hançeri yediğinde ses çıkartmayan Hazreti Ali ah diyor. Sen ehli beyti ihanet mi nispet ettin? Sen Allah Resulü'nün damadına, Fatıma'nın eşine hain mi dedin sen diyor. Böyle yapıyor. Elimi elinden çektim. Alakamız kalmamıştır diyor. Nereye gidersen git. Vallahi sen bu hıyaneti bize nispet etmeseydin senin elinden tutacaktım ben. Allah'a yemin ederim ki. Ama ehli beyti hıyanet nispet edenden elimiz çekilir diyor. Arz edebildim mi?
Estağfurullah hocam.
%1 necaset burada olursa pistir kardeşim. Bağırsakta olursa dışarı çıkartmazsan hiç mesele yoktur. Yani onun da ölçüsü, ayarlanmasının sebebi odur. Yoksa adam da diyebilir. Bu adam bu kadar güzel söz söyledi, bu kadar kitap yazdı. Sadece peygambere bir yerde dil uzatmış canım. Onu da kabul etsene derler bu sefer. Arz edebiliyor muyum? Bazı şeyler alakayı keser. Yani onlar, onların değerlendirme sahası farklıdır. İman tarlasında çıkan meyve ayrıdır. Amel tarlasında çıkan meyvanın durumu ayrıdır. Eyvallah. Burada zikretmek isterim. Şimdi buraya nereden geldik tabii ki? Bize siz mi hatırlatacaksınız, bendeniz mi?
Estağfurullah hocam, dersi kaynatan talebe örneğiniz hatırıma geldi.
Yok, ondan evvel vardı.
Eyvallah.
Ondan evvel vardı, şuydu. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz'e karşı suizan etmeyelim dedik.
Eyvallah.
Ve burada anlattıklarını bak görüyor musun? Kendi kitabını anlatıyor da bilmem ne yapıyor da falan diye bakmamak lazım. Zira daha evvel de söylediğimiz gibi vahdet dükkanıdır mesnevi. Yani burada ne varsa bir ayet tefsiridir. Efendimizin ahlakıdır. Hazreti Pir kendisine nispet etmiyor ki zaten. Bu sözleri yazan Hazreti Mevlana'dır demiyor. Hatta mesnevinin sonu yarımdır. Üç şehzade hikayesi tamam olmadan biter mesnevi. Başında da besmele yoktur. İlk beyitlerde konuşacağız bunu. B ile başlar ama besmele yoktur. Sebep? Yani bu deryadan bir katre bu ya. Bunun sahili sonu yok yani. Ben size bu deryadan bir katre çıkartıyorum. Dolayısıyla sonu yok, başı yok demektir. Ve aynı zamanda bize yahu neresi kolayına giriyorsa al. Ama bu ahlaktan uzak kalma demektir. İşte burada vesaatul erzakı ve tatyibul ahlak ahlakı güzelleştirir. Bu mana hep o mesnevi öyle düşünmek lazım. Benim kitabım değil. Ve rızkı genişletir. Neden? Mustafa Bey, burada çok mühim bir hakikate işaret vardır. İnsanın günahları rızkını daraltır.
İnsanın günahları, evet, rızkını daraltır.
Kişinin günahları sadece kendi rızkını değil, beraber bulunduğu cemiyetin, yere bastığı için yeryüzünün, havayı teneffüs ettiği için havanın, semavatın rızkını bile bir zalim kişi etkileyebilir. Ekolojik denge diyorsunuz ya. Bu nasıl oluyor efendim? Yani ben nasıl oluyor da burada günah işliyorum da falanca yerdeki rızkı etkiliyor bu? Olur mu canım? Falan diyoruz. Neslimize bunu anlatamıyoruz. Fakat neslimize şunu anlatabiliyoruz, değil mi? Diyoruz ki Amazonlarda bir kelebeğin kanat çırpması Himalayalarda fırtınalar oluşturur. Ha hoca diyor, anladım diyor. Hakikaten de diyor, filanca boyuta girersen, kuantumla bunu bilmem neyle açıklarsan, bir sürü hikaye. Hikaye değil, doğru. Senin o şu anda bulduğun şeyi evvelden izah etmişler. İşte bu sahayı küçük görmemek lazım. Vesaatul erzak ve tatyibul ahlak kelimelerini beraber zikretmesinin anlaşılıyor ki, insanın rızkı genişler ve daralır. Biz bazen rızkı genişletiriz, bazen daraltırız diyor Hazreti Allah. Dikkat edin, kaldırırız demiyor. Daraltma tabirini kullanıyor. Musluğu kıstığınızda o sudan siz mahrum olmuyorsunuz. O su var yine. Siz kısıyorsunuz musluğu. Allah verdiği rızkı geri almaz. Bunu yazın baş sayfanıza. Allah takdir ettiği rızkı geri almaz. Neden? Mustafa kardeşim, biz bir de bir hediye versek bir kişiye, sonra aramız bozulsa o hediyeyi kalkıp da geri istemeyiz, tenezzül etmeyiz. Allah da verdiği rızkı almaz. Kuluna takdir ettiği bir rızkı, he gel bakalım buraya, küs hadi falan değil, rızkını eksiltme. Allah'tır, o çok kerimdir Hazreti Allah. Hatta toptan imandan çıkacak olmasanız, o kafirlerin ben eşiklerini altın yaparım, tavanlarını gümüş yaparım diyor Hazreti Allah. Madde nedir ki diyor, para nedir ki? Siz az mıyasınız diye az veriyorum ben, sıkıyorum diyor Hazreti Allah. Rızkın daralması nedir? Burada daralmada iki şey vardır, iki nokta vardır. Hatta üç nokta diyelim. Bir, sana takdir olunan rızkı sen kendin de engellersin. Engellemiş olursun. Bu rızkın daralması seni sıkar. Dolayısıyla sen şu suyu kolay içecekken rızkında olan bu suyu zor içer hale gelirsin. Mesela Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah'ın zikrinden yüz çevirenlere zor, meşakkatli bir hayat vardır. Maişeten danke ayeti kerimeyi düşünüyordu. Ve Allah'tan yüz çevirdikleri için yarın yevmi mahşerde de gözleri kör olarak, âmâ olarak haşr olacaklar. Bakın görmek de bir rızıktır.
Eyvallah.
Bir, demek ki dünyada rızkını azaltabildiği gibi ahiretteki rızkını da azaltabilir. Veya dünyada bol bol alır, ahirette nasibi olmaz. Rızık nasıl genişler? Rahat almak. O rızkın huzurunu bulmak. Çünkü Mustafa kardeşim, bir nimet mal olarak düşünelim, sıhhat olarak düşünelim, para olarak düşünelim, evlat olarak, ev olarak ne aklınıza geliyor? Yemek içmek olarak düşünelim. Derler ki bunlar, bakın bu söz çok önemli. Ara verilecek galiba.
Eyvallah.
Radan evvel. Bunlar bizatihi nimet değildir. Tekrar ediyorum. Mal, mülk, çocuk, ev, araba, servet. Bunlar bizatihi nimet değildir. Hoca diyor ki, bir kişiye diyor Allah Teala git ona bir nimet ol, ona sürur vesilesi ol derse sürurdur, nimettir. Git onun başına bela ol dediği zaman o insan nereden geldi başıma deyip söylenir durur. Bizzat nimet değildir. Fakat biz rızık denildiğinde hep şunu anlıyoruz. Yemek içmek, para kazanmayı anlıyoruz. Bu bizim maddi sahada ne kadar yoğunlaştığımızı, hatta bu maddi kesafetin ruhumuzu da içine alacak, pençeleyecek şekle geldiğini göstermektedir. Biz rızık denildiğinde sadece yemek, içmek ve para anlıyoruz. Halbuki öyle değil. Bakın sohbeti dinlemek bir rızıktır.
Eyvallah.
Sohbet edebilmek bir rızıktır. Kur'an okumak rızıktır. Zekat vermek bir rızıktır.
Kur'an okumak
rızıktır,
zekat vermek.
Tabii.
Eyvallah hocam.
Rızıktır o. Allah diyebilmek bir rızıktır. Hep büyükler öyle dua ederler. Maddi ve manevi rızkımızı genişlet. Onu da bırak bir kenara. Okumayı bırak. Bakınız size şu misali vereyim. Ki bugünler yine mübarek günleri sinesinde barındıran günlerdir. Programlar bunlara vesile olur. Mustafa Bey düşünün şimdi. Kur'an-ı Kerim okunduğunda sizin kalbiniz titriyor. Hele böyle kıraati de güzel, ağzı Kur'an'a yakışan bir zat varsa, hani güzel Kur'an okuyor denmez çünkü bizim medeniyetimizde. Ağzı Kur'an'a yakışıyor denir. Güzeldir zaten Kur'an. Nesini o güzel okuyacak? Ne kadar güzel okuyabilir? Ağzını o Kur'an'a yaklaştırdığı ölçüde okuyabilir.
Eyvallah.
O yüzden derler ki ağzı Kur'an'a yakışıyor. Güzel Kur'an'a, ağzı yakışmış derler. Ağzı Kur'an'a yakışan bir zattan Kur'an-ı Kerim dinlediğinizde eminim belki bir vakit namaza bile kılmayan kişi bile olsa, bir Müslüman evladı, ömründe bir kere şehadet getiren, günde bir kere oruç tutan, senede ömründe bir kere oruç tutan bir insan o Kur'an'ı dinlediğinde şöyle bir tüyleri ürperir. Şimdi bakın kaç türlü rızık var. O cemiyete gelmesi rızık. O Kur'an'ı dinlemesi rızık. O Kur'an-ı Kerim'i dinlemesi, bunların hepsi rızık. Bakın daha ileriye gidelim. Şunu soruyorum size. Sen ezelden bu Kur'an'ı bilmezdin. Şu anda sen bu Kur'an'ı hayatını şu kadarcık öğrendin. Ama ezelden Hazreti Allah sana öyle bir Kur'an'ı bilecek cevher yerleştirmiş ki Kur'an okunduğunda o Kur'an'dan feyiz alabilecek bir yazılıma sahipsin sen. Bak rızkın güzelliğini görüyor musun? Anlatamadım, bir daha anlatayım mı?
Estağfurullah hocam.
Bilgisayarda nasıl oluyor yazılım programları? Bir bardak çay ver dediğinde verebiliyor mu? Şu sesi işit dediğinde bilgisayar cevap verebiliyor mu? Bu bilgisayar veriyor mu Mustafa Bey?
Öncesinde böyle bir hazırlığı yoksa bilgisayar.
Hayır, şu anda verebiliyor mu?
Vermiyor hocam.
Vermiyor.
Vermiyor.
Peki ben buna sesi alabilecek şekilde bir program yüklemiş olsam, yazılımını yapsaydım alabilir miydi?
Eyvallah.
Kur'an'ı dinlerken ondan hoşlanabilecek yazılımı ezelden Allah bize yazdı. Sen kendi zevklerinde bunu bulmadın. Ona kavuşman bir rızık. Bir işitmek rızık. Kur'an'dan zevk almak rızık. Ve bu rızık ezelden sana biçilmiş. Sen ne düşünüyorsun ya? Düşündüğün şeye bak. Peki ama ezelden sana nasip olmuş bu rızkı sen üzerini örte örte. Ekmek alıyorsun, toprağa gömüyorsun. Yemek pişiriyorsun, tuvalete döküyorsun. Allah sormaz mı? İşte önemli olan şudur ki diyor bu mesnevi sendeki cevheri ortaya çıkarttığı için senin rızkın ne olur genişler. Ezelde tohum gibi bir kuvve mevcut olan şey neşvi nüma bulur, açılır. Ve sa'atul erzak. Bu neyle olur? Ve tatibul ahlak. Zahirinde yaptığın hataları düzelttiğin için, ahlakını güzelleştirdiğin için, bu rızka mani olacak şeyleri bertaraf ettiğin için, bu manaya rağbet ederek, işte senin ahlakın da güzelleşir, rızkın da genişlemiş olur.
Eyvallah. Hocam tam burada yine bir ara versek, kısa bir çok reklam aramız olsa, inşallah aradan sonra programımız devam edecek. Mesnevi ile ilahi aşk devam ediyor. İlahi aşk yolculuğunda Mesnevi-i Manevi ve Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz'den bahsedilen programdasınız. Efendim belki televizyonlarını yeni açanlar vardır. Sevgili hocam ne anlatılıyor, programda ne konuşuluyor diyenler için.
Pek şöyle bir şey kaçırmadılar.
Estağfurullah.
Çünkü, neticede Derya'nın hangi bölgesine gitseler, denizin hangi yerine girmiş olsalar, deniz suyunu nasıl insan eline alabilir, tadabilir? Burada birbirini müteakip, takip eden bir program zinciri var. Fakat eğer tadı almak istiyorlarsa, hani Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Diyor ki, sen benim anlattıklarımı aklınla tartma, hissiyatınla dinle, kalbinle dinle. Akıl sudan yaratılmıştır, suyun üzerinde iz kalmaz. Kalp topraktan yaratılmıştır. Kalp bereketli bir topraktır. Oraya hangi tohumu atarsan muhakkak neticede ortaya çıkar diyor. Benim anlattıklarımı sadrınla dinle. Aklınla dinle, dinleme. Şaşırırsın, bulanır, karışır. Kalp toprağına at ve ne demek istediğimizi sonra ileride veya o an artık bir şekilde anlarsın. Aynı zamanda unutmazsın diyor.
Eyvallah.
Evet. Akıl nisyan ile ma'lüldür. Eskilerin tabiri değil mi? Akıl nisyan ile ma'lüldür. Akıl dediğimiz şey unutmak gibi bir illete sahiptir. Hastalıklıdır yani. Bir insanın unutkanlığı onun akıllı olduğunu da gösterir. Hani derler ya işte profesörler vesaire unutkan olur. Çok ilim adamları dalgın olur. Neden? Çok akıllı olduklarını gösteriyor. O kadar çok şey var ki unutmuyorlar. Bir parantez açalım.
Buyurun hocam.
Konudan konuya atlayacağız. Emin Işık hocam dinliyorsa evladım konuyu dağıtmadan şöyle düzgün anlat der, ikaz eder hep beni. Fakat biraz da sohbet tadında bu saatte bizimle buluşulduğunu artık düşünüyoruz. Bu üsluba alışık olan kardeşlerimiz eminim ki yadırgamayacaklardır. O akla işarettir dedik unutmak. Fakat bakın peygamberler insanların beşeriyetin en akıllısıdır. Ve unutmazlar. Dalgınlıkları yoktur. Bir şey unuttukları zaman ne derler? Unutturuldu derler. Çünkü evet. Onların hatırlaması, yad etmesi, zikretmesi, konuşmaları hepsi Allah Teala'nın kabzındadır. Bizim de öyle. Bizimki dolaylı yolda. Araya cüz'i irademiz falan karışıyor. Onlar külli iradenin tasarrufunda oldukları için onların ettiği dualar, onların unutmaları bizim unutmamız gibi değildir, bizim duamız gibi değildir. Allah Teala onlara şöyle dua et dediği zaman onlar dua ettiği için müstecaptır. Biz kafamıza göre ederiz. Kıyas yaparak bir şeyler buluruz. Onlar Allah'ın dua et demediği bir şeyde istekte bulunmamışlardır. Bir hadis-i şerifte öyle diyor. Rabbimden üç şey istedim. İkisini kabul etti, diğerini reddetti. Şimdi bu hadisi tercümeden okudum ilk önce. Tercüme eden yere baktım, tercümesine baktım. Bu olmaz yani, bu böyle bir ifade olamaz. Ha, Allah Resulü elini açacakmış, Allah'tan isteyecekmiş, iki duası kabul olacakmış, diğerini kabul etmem diyecekmiş Hazreti Allah. Buldum metnini hadisi şerifte. Orada reddetti demiyor. Mena'ani diyor. Yani beni istemekten alıkoydu. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Peygamberin duasını reddetti. Yok öyle bir şey ya. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُّ يُحَى. Onların konuşmalarının vahiy oluşu sadece Efendimizle alakalı değildir. Cümle peygamberler Allah'ın kabzındadır. Musa'ya günahkar diyemezsin. Adem'e günahkar diyemezsin. Adem'e Kur'an-ı Kerim'de isyan etti dese de sen onu tercüme ederken zellesi dersin. Allah ettirdi. Allah bir şey anlatmak için onda sahneledi dersin. Arz edebiliyor muyum? Kıymetli Mustafa kardeşim, bunları konuşmak mecburiyetindeyiz. Çok sığ ve dar kelimelerle düşünüyoruz. Ve çok sığ ve dar açıdan bakarak ayetleri, hadisleri anlamaya çalışıyoruz. Mesnevi okuyormuş gibi yapıp aslında tefsire ve hadise de ve ahlaka da bir nazar etmemiz için bu programlarda nefes tüketiyoruz.
Hocam, ilginç bir anekdot geldi bir izleyicimizden, bir seyircimizden. Çok ilgimi çekti bendenizin, paylaşmak istedim hem sizlerle hem de ekranları başındaki diğer seyircilerimizle. Programda geçen kelimeleri not alıp daha sonra hafta içerisinde de onları birkaç kaynaktan araştırmaya çalışıp öyle izlemeye gayret ediyorum programınızı. Sadece mesnevi değil, belli kavramları da gündelik hayatıma, gündelik dilime de katmayı başardım demiş bir seyircimiz.
Ben çok dedim, güzel bir şey tabii.
Yani, mesela bugünkü programda zuhurat vardı. Unutturuldu
vardı,
tabiri.
Yani, zuhur eden çok şey vardı yani, zuhurat derken.
Eyvallah.
Çok şeyler var. İnşallah daha evvelki programlarda da arz ettik kıymetli seyircilerimize. Biz ıstılahat-ı sofiye denilen veya medeniyetimizde kullanılan bazı tabirleri kullanacağız, anlatacağız.
Eyvallah.
Bunlara derviş ıstılahı da deniyor ama mühim sözler. İşte kapatmak demiyor, sırlamak deniyor. Söndürmek demiyor, dindirmek deniyor.
Eyvallah.
Yak denmiyor, uyandır deniyor. Arz edebiliyor muyum? Ha, bunların kendine neden böyle söylüyor? Kapıyı kilitlemek demiyor mesela. Kapıyı sırla diyor, kapıyı çevir diyor. Niye kilitle demiyor? Dese ne olur? Demese ne olur? Değil mi? Eyvallah. Onların arasındaki fark. Çünkü bakın şu anda biz sizinle konuşuyoruz. Olur diyorum bendeniz. Olur. Değil mi? Olur, olur. Bak kaç mana var burada. Metne yazdığınızda bunları gösteremezsiniz.
Eyvallah.
Vurgudur bu, değil mi? Bir olura kaç tane mana var. İşte hadisin metnini okunduğunda böyle oluru anlayan adama ben muhaddis derim demiş bir zat. Öyle metinde okunduğu gibi bir mesele değil. Söyledi ama nasıl söyledi? Yani iş bu kadar ucuz değil. Bu kadar basit değil. Binlerce hadis şu anda bir tıklamayla önümüze akmakta. Ama muhaddis yetişmiyor. Değil mi? Muhaddisi bırak. Hadislerin terbiyesinde adam yetişmiyor. Niye bunu harç çaresi aramıyor ya? Şu kadar milyar para verdik bütçeden, şu yol yapılsın diye denilse bir belediyeye. O yol yapılmasa. Ya herkes küçüğünden büyüğüne sormaz mı? Bu para nereye gitti diye. Bu eğitim nereye gitti? Niye insan yetişmiyor? Niye hayatımıza bu tatbik etmeyi herkes konuştuğu halde niye o insana gelmiyor? Neden? İşte burada beyan ettiği gibi daha evvelki beyitlerde ve sonraki beyitlerde de söyleyecek. Mustafa Bey sanal şahsiyet olursa bunların derdi de dermanı da sanal olur. Hakiki şahsiyet olmak lazım. Şahsiyetimizdeki hakiki. Bizim şu anda küfrümüz bile sanal. İmanımız nasıl sanal olmaz? Hazreti Mevlana bir yerde diyor ki, kafirler küfürlerinde sadık olsalar hepsi iman ederdi diyor. Kafirler küfürlerinde samimi olsalar. Fakat öyle değillerdir diyor. Gösteriş için maymun iştahlı olduklarından tutturmuşlar küfürdür diye giderler diyor. İnkar et, babamızdan dedemizden kaldı. Biz bu imandan mı döneceğiz? Hepsini inkar edin. Hepsini maymun iştahlı şekilde inkar ederler. Samimi olarak düşünerek kafir olsalardı imanı gördüklerinde teslim olurlardı diyor.
Hocam bendeniz diğer tarafında kaldım ama. Yani kafir samimi olarak küfründe bulunsa iman nasip oluyorsa bir mümin imanlı müminin oluyor. Oraya gelecek mi mevzu?
Tabii imanlı müminleri gelecek. Aferin. Bugün tam dersi kaynattım Mustafa kardeşim. Peki. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin kıymetli kardeşlerimize bugünün sizin vesilenizle hediyesi olsun. Birkaç programda arz ettim. Fihi mafihte geçen, fihi mafihte geçen muhteşem bir şey var, sözü var. Muhteşem. Yani bendeniz bu sözü ilk okuduğumdan şu güne kadar inanın hala yad ettikçe, hatırladıkça, düşündükçe aynı tesirle böyle bir sendelerim yani. Ruhi bir şey yaşarım, heyecan yaşarım. Bakın sözün muhteşemliğine bakın. Bakara suresinin hemen ilk sayfasında, ilk ayetlerinde. Yani bizim halkımız için de söylemiş olalım. Elif, La, Mim, Fatiha, Elif, La, Mim. Sayfayı çevir. İlk sayfa gibi kabul edelim yani. O tesipli falan sayfanın hemen arkası. İnnellezine amenu ve innellezine keferu diye başlayan ayet-i kerime. Hatemallahu ala kulubihim ala sem'ihim ala absarihim gishawa. Ayetin sonuna doğru gelir. Münafık, sayfanın sonuna doğru münafıklardan bahseder. Münafıklar müminlere rastladıklarında derler ki biz iman ettik. Bir kere ayetin bu kısmı bile müthiştir. Dikkat buyurun, rastladıklarında. Yani kasıtlı olarak bir müminin yanına gideyim düşüncesi yok. Anlatamadım. Bir mümini ancak mümin diye ziyaret edene mümin denir.
Eyvallah.
Mümini mümin için görmeye gitmeyen adam da mümin olmaz. O yüzden münafıklar müminlerle olduklarında demiyor. Müminlerle rastlaştıklarında. Rastlaştıklarında istemezler yani müminle karşılaşmayı. Müminlerle karşılaştıklarında derler ki, ha biz iman ettik. Sonra ayrıldıklarında derler ki, şeytanlarıyla beraber olduklarında. Subhanallah. O da acayip bir şey. O da acayip bir şey. Demek ki müminlerle beraberken şeytan ilişmiyor onlara. Müminlerden ayrıldıkları zaman şeytanlarına gidebiliyorlar. Subhanallah. Ya bu ayet ne acayip bir ayettir. Değil mi? Hani kendi söylüyor, kendi şaşırıyor diyeceksin ama. Kendim şaşırmadığım ayeti niye okuyayım kardeşim? Yani bunlar papağanlık yapmak için değil ki. İman etmediğimiz ayeti niye okuyalım? Münafıklar müminlerle rastlaştıklarında mümini görmek için bir kasıt yok yani. Fakat rast geldiler. Derler ki iman ettik. Onlardan ayrıldıklarında, şeytanlarıyla beraber olduklarında, demek ki müminden ayrılınca şeytanı bulursun. Müminden, cemaatten ayrılmak, mümin insanların sohbetinden kaçmak seni muhakkak bir şeytana ne yapar? Müptela kılar. Derler ki biz o müminlerle istihza ettik. Biz onlara iman etmedik. Münafıkların bu özelliğine dikkat çeker. Şimdi Hazreti Mevlana bu şaşırdığımız kısımdan öte bize daha farklı bir şey söylüyor. Bak koca pir, Allah velisi. Bu Allah velisi Mesnevi yazmayacak da kim yazacak? Mesnevi'nin nasıl vücuda geldiğinin en bariz alameti. Allah'ın beyan ettiği Kur'an-ı Kerim'e nüfuziyete bak. Ruhuna nüfuziyete bak. Diyor ki Hazreti Pir. Ey mümin diyor. Ey mümin. Bak münafık müminle karşılaştığında, müminle birazcık sohbet ettiğinde o kadarlık zaman dilimi içerisinde iman ediyor. Müminle karşılaşan münafık bile o zaman dilimi içerisinde imana kavuşuyor. Ve iman ediyor. Bir de düşün diyor müminin müminle sohbetini.
Eyvallah hocam.
Bunu Hazreti Pir söylüyor. Sen düşünebiliyor musun bir de müminin müminle karşılaşmasını? Münafık bile iman sahibi olurken iki imanlının sohbetini sen düşün. Bu sözü göremeyen adam Şems-i Tebrizi'yi anlayamaz ki, yazık. Bir söz var yarı Türkçe yarı Arapça. Men lem yezuk bilmez yazık. Men lem yezuk Arapça burası. Bilmez yazık Türkçe kısmı. Men kişi ki lem yezuk tatmamış, tatmıyor. Tatmaya da niyet yok. Tatmamış onu. Bilmez yazık. Şimdi şu çayın tadı. Bunu hayatında içmeyen bir adama istediğiniz kadar anlatın siz. İçen adama da ancak sizin bildiğiniz kadar anlatırsınız. Ben bu çayı içerken aldığım tatla sizin aldığınız tatla meçhulümdür. Bilemem ben sizin aldığınız tadı. Bunu hiç tatmayan adama istediğiniz kadar çay anlatın. Kazayla Yani bu çayın ansiklopedisini yazsın adam. Nereden toplandığını, nasıl tavlandığını, fırınlandığını, paketlendiğini, demlendiğini yazsın. Hayatı boyunca da tatmasın. Bir kere çay içen adama nispetle çaydan daha iyi anlıyordur. O adam çayı daha iyi biliyordur.
Eyvallah.
Bizler bilgimiz artarak İslam'ı anlayacağımızı düşündük. Şu anda da bu haldeyiz. Halimiz ise problem yok. Fakat niye yetişmiyor bu kadar emek veriliyor? Bu kadar kitap veriliyor. Bu kadar hadis ortaya çıkıyor. Bir hadis için 6 ay giden insanlar da yok. Binlercesini bir saatte ben görebiliyorum. Niye adam yetişmiyor?
Daha evvelki programlarınızdan birinden şöyle bir cümle hatırımda kalmış hocam. Cahiliye devri denilmesinin sebebi o dönemdeki insanların hiçbir şey bilmemeleri değil. İşte Peygamber Efendimizin risaletini ilan etmezden evvel orada bulunanlar şairdi. Hani görece bir bilgiye de sahiplerdi.
Şifahi olarak müthiş bir bilgi. Yani belki okur yazar değillerdi ama müthiş bir okuma kabiliyetleri, ezber kabiliyetleri vardı.
Eyvallah.
Deve üzerinde karşılıklı giderlermiş. Farazi, hayali satranç tahtası üzerinde satranç oynarlarmış. Deve üzerinde gidiyorlar kervanda. Hayali satranç tahtasının üzerinde karşılıklı hamle yaparlarmış yolculuk esnasında. Yani okumuyorlar ama çok ezberleri var. O konuşulan bir şey ezberliyorlar ama.
Eyvallah.
Öyle bir sermaye. Neyse, şifahi bir kültür yani.
Eyvallah. Evet, ama estağfurullah hocam. Ama yine de o dönemin ismi cahiliye devri. Onların cahil olmalarının, o cehaletlerinin temelinde de az evvel aktardığınız gibi imani bir noksanlık. Yani asıl bilmeleri gerekeni bilmedikleri için gibi
İmani
mi hocam?
Bir noksanlık Mustafa Bey. Hatırlatın, not buyurun. Alın. Cahille alim tarifini diğer programda yapalım.
Eyvallah hocam.
Çünkü biraz olsun Hüsamettin Çelebi Hazretleri'ne bugün girmemiz, beyan etmemiz lazım. Artık Dibace komple eser haline dönüştü.
Eyvallah hocam.
Fakat eminim ki şu anlatılan mevzular hakkında herkesin olumlu bir kanaati olduğunu ve dikkatle dinlediklerini düşünüyorum. Yani bunlar zemin olacak. Bu zemin Mesnevi'nin anlaşılması için çok mühim. Süleymaniye örneğini vermiştik. 6-7 sene sürebilir fakat temeli kaç sene sürmüştür? Neredeyse 1/4 kadar sürmüştür yapının tamamlanması sürecinde. Sağlam bir temel üzerine olsun. Neticede konuştuklarımız hep bizi biz yapan, kul yapan ve bize idrak ettiren şeyler olduğu kanaatindeyim. İnşallah yanlış bir şey konuşmamaya gayret ediyoruz.
Eyvallah.
Şimdi burada Mesnevi-i Manevi'nin bu arayışının, Mesnevi-i Manevi'nin içinde barındırdığı bu mananın ve bizim onu okurken ki talep etmemiz gereken mananın özelliğin vasıfları anlatılırken بِاَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ يَمْنَعُونَ بِاَلَّا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ diyerek Mesnevi'nin yazılışı hakkında dikkat çekiyor Hazreti Pir. Biliyorsunuz Mesnevi'nin yazılışı, yani aynı Kur'an-ı Kerim'i yazan katipler kimler yazıyordu? Bazıları diyor ki o katiplerden kasıt meleklerdir. Bazıları diyor ki hattatlardır. Vahiy katipleridir. Ve vahiy katiplerin temsilcisi olan hat yazan hattatlardır. Bizim eski bedeniyetimizde, daha doğrusu eskimeyen, şu anda içinde bulunduğumuz koskoca saraydan bir bölümünü gecekondu haline getirdiğimiz, bahçesinde gecekondu yaptığımız medeniyetimizi düşünürsek, hani Topkapı Sarayı'nın içerisinde bir köşeye elektriği kaçak çekip vesaire yapıp bir şey kondurduğumuzu düşünelim. Buradan şöyle bir kafamızı çıkartıp bakarsak geçmiş medeniyetimize şöyle bir bakarsak şunu görürüz. Muhakkak el sanatlarının biriyle meşgul olmuşlar. Ciltçilik yapmışlar sanat. Mesela padişahlar. Padişahlar her ne olursa olsun ciltçilik gibi, seraciye gibi, efendim deriyi işlemek gibi, hat gibi bir şeyle sanat da öğrenmişlerdir. Efendim mübarek olduğu için mesela marangozluk mesela. Neden böyle? Şunun için. Bir sefer olabilir. Ani bir şekilde saraydan kaçmak, gitmek vesaire gibi bir kuşatma olabilir. Bu şehzade, bu kişi dağın başında kalabilir. Bilmediği bir toplumda yaşayabilir. El emeğiyle geçinsin diye. bir ustalık öğretilmiş.
Eyvallah.
Ben padişahım falan. Ne dinler adamı? Taşı şu yükü taşıyabiliyorsan. Sanatın nedir derler. Değil mi? Bilmediği bir memlekete gittiğinde el emeğiyle yaşamını idame ettirsin diye yapmışlardır. Bir de biliyorsunuz hattatların piri Hazreti Ali'dir. Hazreti Ömer Efendimiz de hattatların müthiş, yani zaten cahiliye döneminde hem okuyup hem yazan 25-30 kişiden biri de Hazreti Ömer'dir. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh. Yani Ömer, Hazreti Ömer Efendimiz hem ceberuti alim, cabbar, hem savaşçı, cengaver, hem okuma biliyor hem yazma biliyor. Hattatların silsilesi Hazreti Ömer Efendimiz'e de dayanır. Fakat hepsi Hazreti Ali'de buluşur. Aynı tasavvuf silsileleri gibi Hazreti Ali'de tüm tasavvuf silsileleri tamam olur. Bunu da ileride mi anlatalım?
Buyurun hocam.
Şöyle küçük bir anekdot olarak kalsın. Şimdi bakın, Ciheryâri Güzin diyoruz. Ciheryâri Güzin Farsçadır bu. Eyvallah. Çeher, çağır kelimesi. Çarşenbe diyoruz ya.
Eyvallah.
Çarşenbe dördüncü gün demektir o. Çarşu. Dört bir tarafı açık olan yer demektir. Çarşu. Arz edebiliyor muyum? Cariyâri Güzin, Ciheryâri Güzin. Bunlar seçilmiş yarlar, dört yar. Kim? Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anh. Allah şefaatlerine nail eylesin.
Amin.
Bu dört büyük zat olduğu gibi bir de Ciheryâri Ali var. Hazreti Ali'nin de dört halifesi var. Hangi halifesi? Tasavvuftan halifesi, tarikattan halifesi. Hazreti Ebubekir Efendimiz'in halifesi Ebubekir Efendimiz'in Selman-ı Farisi. Hazreti Ömer Efendimiz'in de aynı yetiştirdiği tarikattan bir halifesi var. Çünkü bu dört halife aynı zamanda tasavvuftaki ilk ekol sahibi insanlardır. Ebubekir Efendimiz Bekriye'nin, Hazreti Ömer Efendimiz Ömeriye'nin, Hazreti Osman Efendimiz Osmaniye'nin, Hazreti Ali Efendimiz Aliye'nin. Hazreti Ebubekir, Ömer ve Osman Efendilerimizin de halifeleri, yetiştirmiş olduğu halifeler. Şeyhleri, mürşitleri göçtükten sonra hepsi Hazreti Ali'ye intisap ettikleri için Selman-ı Farisi, Hazreti Kümeyl, Abdullah el-Ensari ve bir de kendi yetiştirdiği talebe Hasanül Basri. Bu dört halifeye de Ciheryâri Ali diyorlar. Dolayısıyla tüm tarikatlar, tasavvuf ekolleri, mektepleri Hazreti Ali'de cem olmuştur. Hadis-i şerifine kadar çağrıştırıyor değil mi? Ene medinetül ilmi ve aliyyun babuha. Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır. Hepsinin o kapıya gelişi vardır. Arz edebiliyor muyuz? Hattatların da silsilesinde Hazreti Ali'de toplanması vardır, cem olması vardır. Hasan-ül Basri de yine hattatların da piri sayılır. Hattatların ilk efendim icazede ismi geçen zatlardandır. Piri demeyelim, yanlış olur. Şimdi burada bir eydi seferatin kiramin bararatin yemna'une bi ella yemessuhu illal mutahharun tenzilu min rabbil alemin olarak Dibace-i Mesnevi'de geçmesi şu hattatlara remizdir dedik, vahiy katiplerine remizdir veya meleklere remizdir bu ayeti kerimede. Beyyine suresinde geçiyor bu. Aynı zamanda Vakıa suresinde de var. Evet. Abese suresinde de var. Yani bu mesnevi-i manevinin korunması, bu mananın korunmasında mana korunuyorsa bu meleklere aittir. İnsanlar zapt edip yazdıysa bu eller muhakkak Kur'an yazan ellerdir. Temiz ellerdir bunlar. Çirkin eller buraya karışmamıştır deniyor. Ve bu Allah Teala'nın tenzilü min Rabbil alemin, Kur'an-ı Kerim'i indirmesi, nüzul ettirmesi var ya, İşte bu mesnevi-i manevi Kur'an-ı Kerim'in tefsirini içinde barındırmaktadır. Bu Kur'an'ı anlamak için size vesiledir manasına gelen sözlerdir.
Eyvallah. Hocam geçtiğimiz programlarda esasında burada şu anda konuştuğumuz konuya ilişkin sorular da vardı. Mesnevi'nin korunması, Kur'an-ı Kerim'in korunması, bu iki mevzuyla alakalı
çok güzel.
Böyle kıyaslar da yapıldı. 2-3 dakikamız var hocam. Şimdi mi cevaplamak?
Yok, biraz şaşırtıcı bir cevap var.
Buyurunuz.
Bakın Mustafa kardeşim. Kur'an-ı Kerim'in haricinde ne kadar kitap varsa muhakkak tahrifata uğramıştır. Bu Kur'an-ı Kerim'in mucizesidir. Mesnevi tarifata uğramasaydı. Bakın nüsa farklılıkları vardır beyitler arasında. Nicholson'un nüshasıyla şimdi elindeki Tahir-i Mevlevi nüshası bir değil. Farklı. İşte Dımışk baskısıyla, yazısıyla Konya'daki, Tebriz'deki farklı. Farklılıklar olabiliyor kelimelerde. Daha ilk beyit. Bişnevi ney şikayet ez cüdayi şikayet mi kunet? Bir tanesi hikayet mi kunet? Şikayet mi hikayet mi? Bak ilk beyitte daha problem var. İlk, halbuki bir kitabın ilk kısmı hatırda kalır. Mesnevi'deki bu değişiklik. Bir de 7. ciltten bahsederler. Hatta Ankaravi Hazretleri 7. cilde şerh yazmış. Hayır değildir. 6 cilttir Mesnevi Manevi. Fakat niye bozulmuş? Bozulması hak olduğunu gösteriyor. Yanlış duymadınız. Cihazların ayarıyla oynamayın. Mesnevi Manevi'deki değişiklik ve tahrifat Mesnevi'nin hak olduğunu gösteriyor. Neden? Kur'an-ı Kerim'den başka hiçbir kitap aynı kalmamıştır. Tarikatların evratlarında bile farklılıklar vardır. Hatta birçoğunda yanlışlıklar da vardır. Çünkü hattatlar cahil yazıyor tıkır tıkır tıkır. İbare bilmiyor Arapça ibareyi. Hatalar vardır. Şimdi bugün onları tahsiye etmek mümkün. Farklı nüshaları kıyaslamak mümkün yani. Bilgi akışı var çünkü. Eskisi gibi değil. Mesnevi Manevi'deki tahrifat gösteriyor ki Kur'an mucizül beyandır. Her şeyle mucizül beyandır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in lafzı yazıldığı kağıdı bile muhafaza edilmiştir. O manaya işaret ettiği için. Mucizedir bu. Bakın bizim fakirhanede o Sudan'dan gelen tahtaların üzerine yazılmış Kur'an var. Hiçbir harf değişikliği yok. Eyvallah. Kağıt olmadığı için siliniyor. Ezbere diyor çocuklar böyle böyle tahtanın üzerinde yazıyor bakıyorlar. Buradan sesleniyorum Etiyopya. Şu anda Etiyopya'da yani Nijerya vesaire işte o bölgelerde ciddi bir Kur'an-ı Kerim sıkıntısı var. Bazı yerlerde megafonlarla kiliselerden 24 saat yayın yapılıyor. Ezan sesi duyulmuyor Müslüman ülkelerde. Buralara acil olarak gidecek hizmet edecek insanlara ve kitaba ihtiyaç var. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Mesnevi manevi de korunmuştur dediğine o zaman bozulmuştur. Ne korunmuştur? İşte programın bölümünü öyle bitirelim.
Eyvallah.
Mesnevi manevideki o manayı asla bozamayacaklar. Nasıl bozamayacaklar? Çünkü manaya elleri yetişmez ki bozulsun. Zahirini değiştirebilirler. Kur'an'ı da yırtarlar belki sayfasını. Ama o mana o kadar baskın gelir ki o metinleri de düzeltir. Fakat Mesnevi'nin içerisindeki mana Kur'an'ın manasının iz düşümünde olduğu için ve o manayı barındırdığı için bozulmayacaktır. Yani taliplisine hala aynı güzelliği sunmaya devam edecektir.
Bu cümlelerle yine kısa bir aramız var. Aramıza geçelim. Az sonra buradayız sevgili izleyicilerimiz. Mesnevi ile ilahi aşk bu akşamda gecenin ilerleyen saatlerinde yine devam ediyor. Hocam geceleyin yine ben dersi kaynatmış olmayacağım hocam çok özür dilerim. Ama geceleyin sohbetin hele ki böyle mevzuların ayrı bir tadı oluyor sanki.
Yani şu anda görüyoruz gece de olsa gündüz de olsa zaten şu mekan bize geceyi hatırlatacak.
Eyvallah.
Her daim bir hava verilmiş. Gecenin kendine ait bir hali olduğu, sohbet için daha uygun olduğu doğru. Bunu biz gerçi Miraç'la da alakalı olarak biraz siz soruyorsunuz. Yani Miraç'ta da kısmen bunu zikretmiştik yani geçen programda. Niye gece olmuş mesela?
Eyvallah.
İşte geceliğin hissiyatın daha açık olmasıyla da alakalı. Bizim program saati çok güzel. Gece oluşu çok önemli bir şey. Ayak altı olmayan bir saat. Düşünmek isteyen, hisleri daha açık olan, biraz daha böyle ruh dünyasının uyanmak istediği bir saat. Kendisini gösterdiği bir saat. İnşallah ümit ediyoruz ki bu saatler yorgunlukla, bedeni yorgunlukla ölmüyordur. Ruhi dirilişle bedenin de uyanmasına vesile oluyordur.
İnşallah.
Programdan sonra sabahlayıp uykusunu kaçırmak istemeyiz kimsenin ama.
Eyvallah.
Efendim diyorduk ki Kur'an-ı Kerim'i yazan eller, hatta hattatların işte Kur'an'la meşgul olmaları, hep iyi ayet yazmak, Kur'an harflerini iyi yazmak için gayret etmiş hattatlar. Burada da Kur'an yazan ellere nispet edilerek mesnevi manevi yazanlara övgü var. Bir, yani mana verirsek, bu mesnevi yazan eller Kur'an'ı yazan ellerdir. Yani ilim sahibi, Allah'ın kitabına hizmet eden eller bunu yazar. Melekleri düşünürsek, bu manalar o meleklerin elinden bize iner. İlham melekleriyle biz konuşuruz mesneviyi. Nasıl? İlham, Cebrail'siz olarak Allah Teala'nın kuluna bahşettiği konuşmadır. Daha evvel zikretmiştik. Allah'ın kuluyla konuşmasına vahiy. Kulun Allah'la konuşmasına da dua deniyor. Eyvallah. Tekrar ediyorum. Allah'ın kulla konuşmasına vahiy, kulun Allah'la konuşmasına dua deniyor. Vahiyde şöyle bir şey var. Cebrail faktörü diyorlar ya. Cebrail aleyhisselamla alakalı bir durum var. Vahiy dediğimizde. Fakat ilham dediğimizde vahiy ilan edilir. İlham ilan etme şartı yoktur. O yüzden Evliyaullah Hazretleri kendilerine gelen ilhamı ifşa ettikçe manen düşerler. Peygamber kendisine gelen vahyi anlattıkça peygamberlik makamında yükselir. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah. Yani hocam birinde...
Birinde aşikar eyvallah. Etmek var. Vahiy çünkü Cebrail aleyhisselamla gelmiş. Cümle akıl sahiplerine ilan etmek üzere temiz bir ağızdan onun duyulması lazım. Vahyi ilan etmek lazımdır. Ama ilham saklanır. Farklı bir şekle kalıba sokularak işaret yoluyla anlaşılacak şekilde erbabına havale edilir. Nitekim burada da şiir kalıbına sokulmuştur. Daha evvel zikrettiğimiz gibi Hazreti Mevlana şair değildir.
Eyvallah.
Şair lakabını kabul etmiyor. Ben şiiri sevmem. Sizlere manayı aktarmak için şiir konuşuyorum diyor Hazreti Pir. Öyle buyuruyor. Fakat yavaş yavaş buradan yazan ellere, ben deniz tamamını zikretmiyorum metni. Kitapta bulunmayacak kısımlarını sadece kıymetli seyircilerimize aktarıyorum. Yani bunları Dibace-i Mesnevi'den, Avni Konuk'tan, Tahir-i Mevlevi'den, Murat Efendi Hazretleri'nin Hulasat-ı Şuruhu'ndan başka eserlere bakarak bunu bulabilirler. Ayrıca semazen.net, yani bir internet sayfası olarak Hazreti Mevlana ile alakalı bilmek istediklerini, öğrenmek istediklerinizi rahatlıkla bulabileceğiniz bir sitedir. Bendeniz buna kesinlikle bir hizmet amaçlı düşünüyorum ve çok güzel çalışmaları orada zikrediyorlar, beyan ediyorlar. Hatta Tahir-ül Mevlevi'nin ilk iki cildi de orada internet sayfasında
mevcut.
Var, mevcut. Eyvallah. Şimdi buradan yavaş yavaş Hazreti Hüsamettin Çelebi'ye geliyor konu. Hüsamettin Çelebi Efendimiz'e doğru akıyor. Hüsamettin Çelebi biliyorsunuz Hazreti Pir Efendimiz'in halifesi, yetiştirdiği halifelerden ve hakikaten kendisi burada öyle buyuruyor. Allah velisi bir zattır diyor. Zamanın Cüneydi'dir o. Zamanın Beyazıt'ıdır diyerek kutbu alem olmuş, kutbu alem olduğu herkesçe bilinen Evliyaullah Hazretleri'ne işaret ve şey yapıyor. Onlarla beraber tutuyor Hüsamettin Çelebi'yi. Biliyorsunuz Mesnevi-i Manevi'nin yazılışında ilk 18 beyt çok önemli. Bunu 18 beytin başına sakladım ama tekrar ettikçe daha iyi olur inşallah. Hani yine yarı Arapça yarı Türkçe bir sözü daha söylemiş olalım. Et-tekraru ahsen velev kâne 180. Yani et-tekraru ahsen, tekrar etmek güzeldir. Velev kâne, şayet olsa da, bu kısmı Arapça 180. Yani 180 de olsa tekrar etmek güzeldir. Et-tekraru ahsen velev kâne 180. Hazreti Pir'e bir gün Hüsamettin Çelebi Hazretleri diyor ki efendim sizin söylediklerinizi, meclislerde okuduklarınızı biz böyle not edemiyoruz, kaydedemiyoruz, muvaffak olamıyoruz. Şu manayı yazdırsanız, ben de her daim yanımda kalemim, kağıdım bulunsa, bu şekilde sizin sözlerinizi zuhur eden, tulu eden şiir, nesir ne varsa onları yazsam kabul eder misiniz diyor. Hazreti Pir de sarığının yan tarafında şöyle dürülmüş. Eskiden adette sarığının kenarına koyarlardı. Cep bulunmazmış cübbelerde. Sarığının kenarına koyduğu bir varak pareyi, kağıt parçasını çıkartıyor. Al bakalım diyor. Senin gönlüne zuhur eden benim gönlüme de düştü. Orada bir tenezzül var. Orayı da açayım mı?
Buyurun hocam.
Orayı da şöyle açayım. Senin gönlüne gelen bizim gönlümüze de düştü derken bak 18 beyit olarak çıkartıyor. Bu kısmını ben yazdım. İnşallah bundan sonrasında söylerim sen yazarsın buyuruyor Hüsamettin Çelebi. Burada ne nasıl bir incelik var? Ve niye burada şu anda bunu konuşuyoruz? Onu arz edeyim. Efendim klasik metinlerde olsun. Eski medeniyetimizin bir detayını, bir hadisesini incelemek üzere, bilgi sahibi olmak üzere olsun. Bakarken muhakkak o zamanın şartlarını, o kişilerle, o kişiler arasındaki eğitimle empati kurarak yapmak lazım. O devrin şartlarını, o devirdeki söyleşme, bilişme şekillerini hiç şey yapmaz da, sadece metinden aldığımız kadarıyla yaparsak bunun tadı çıkmaz. Şimdi bakın Hazreti Hüsamettin Çelebi Hazreti Pir'in mürididir. Ve aynı zamanda halifesidir. Halifenin hilafet aldığı yere benzeme şartı vardır. Hüsamettin Çelebi'nin ya, müsaade etseniz de ben de yazsam deyişi o hilafetinde ne kadar isabet edildiğini göstermektedir. Bir. İki, burada Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin nezaketi vardır. Çünkü mürşitten müride akar. Muhabbet ve bu ilm-i ledün hep yukarıdan aşağıdır. Sizin gönlünüze zuhur eden bize de zuhur etti demesi, yani sana malum olan bana da malum oldu derken Hazreti Pir sanki Hüsamettin Çelebi'ye ilk önce geliyormuş da sonra kendisi duymuş gibi yapıyor. Halbuki sizin gönlünüze düşen bizim de gönlümüze düştü derken o ne demek? Bu fakirin gönlüne düşmüştü. Senin de benimle hep gönül rabıtan olduğu için sana da malum olmuş. Yani sen bize gelen zuhuratla bu sözü söylüyorsun demeyi kibarca latif bir şekilde karşıdakine ne yapmış? Aktarmış oluyor. Bakın bu daha tatlı değil mi?
Eyvallah hocam.
Bu daha güzel. Bu Fatiha-i Mesneviye ile alakalı Hazreti Pir evvelce arz ettiğimiz gibi kendisi bizzat kaleme aldığı o ilk 18 beyittir. Daha sonrasını yaz Hüsamettin diyerek o emriyle beraber yazdırmış. Sonra da neler yazdık bakalım getir deyip şunu şöyle yapalım, şu kelimeyi de düzeltelim. Şurada bir harf eksik kalmış. Şurada vezinde bozukluk olmuş gibi tasihata da tabi kılmıştır. Yani Hazreti Pir'in ayrıca o metin üzerinde bir hassasiyeti, titiz bir çalışması da olmuştur dersek yanlış söylemiş olmayız. Şimdi bakın burada buyuruyor ki Hazreti Pir la yetihi al-batilu min beyni yedeyhi ve la min halfihi vallahu yarsuduhu ve yarkubuhu ve huve hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin. Bu Mesnevi-i Manevi'nin içerisinde ve devam ediyorum. Ve lehu elkabun uharu lakkaballahu teala biha. Ve lehu elkabun. Elkab lakaplar demek. Yani Allah Teala bize bu şekilde bu Mesnevi kalıbının içerisinde batıl bir şeyi vermeyi nasip eylemesin. Ki etmeyecektir. Çünkü bizi Allah Teala muhafaza edecektir. Bu Mesnevi'nin manasında muhafaza edecektir. Fallahu hayrun hafızan ve huve erhamur rahimin. Şimdi buna itiraz ediyorlar. Diyorlar ki Mesnevi-i Manevi'yi Allah'a korumayı havale ediyor. Ve bu şey olmayacaktır. Bozulmayacaktır diye iddia ediyor diyorlar. Bakın burada muhteşem bir güzellik daha var. Çok önemli. Kitaplarda yazılanı konuşmuyorum. Sohbet mahsulü olanları konuşuyorum, arz ediyorum efendim. Eğer yorulmadıysa kıymetli seyircilerimiz çok dikkatli dinlesinler. Bakın Mesnevi manevinin korumasını anlatırken şu duayla söylüyor. Fallahu hayrun hafizun ve hafizan ve huve erhamur rahimin. Fallahu hayrun hafizan. Koruyucu açısından Allah hayırlıdır ve huve erhamur rahimin. Ayeti kerimedir bu. Nerede geçer? Yusuf suresinde. Hazreti Yakup aleyhisselam çocuklarının korunması için ve Bünyamin'in koruması için ben korumayı size vermiyorum. Allah'a havale ediyorum. Fallahu hayrun hafizan ve erhamur rahimin diye bu duayı zikrediyor. Şöyle bir alakası var bunun. Bir kamil mürşit için ve kamil insan için eser çocuk gibidir. Kendi evladı gibidir. Fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin diyerek Hazreti Pir bu manevi evladımın muhafazasını ben Allah'a havale ediyorum demektedir. Arz edebiliyor muyum? Bu da muhteşem bir şeydir.
Eyvallah.
Evet. Ben bunu Mesnevi diye lakaplandırdım. Ama Allah katında bunun çok lakapları vardır. Yani ben şu anda bunu Mesnevi olarak size söyleyebildim ama bunun o kadar çok adı var ki. Yani bu sizlere intikal edinceye kadar öyle alemlere uğradı ki, öyle alemlerden geçti ki, her bir makamda ayrı bir adı vardı. Arz edebiliyor muyum? Ben Mesnevi lakabını şu anda sizin anlayabileceğiniz şekilde en uygunu olduğu için söylüyorum. Yoksa Allah katında Allah'ın müsaadesiyle yazılmış olan bu eserin melekler katında, evliyaullah katında çok farklı lakapları da vardır. İşte buradan Hazreti Hüsamettin'i Çelebi'ye geçecek ama imza mahiyetinde de kendisinin Hüseyin-i Katibi'den Bahaddin-i Veled'e ve kendisine gelinceye kadar silsilesini de sayacak. Abd-i Aciz şunları şunları yazdı şeklinde Dibac'a devam edecektir. Fakat isterseniz bunu başka bir programa
hocam.
Şöyle daha blok halinde daha efendim rahat anlaşılabilecek şekilde aktarmış olalım. Ne kadar vaktimiz kaldı?
Hocam son 3-4 dakikamız var bu program için.
3-4 dakikamız varsa o zaman şöyle yapmış olalım. Biz tekrar ediyorum şu anda Mesnevi sohbetinde hani bunlar artık sofranın ekmeği tuzu gibi olsun. Ne yemek yenirse yensin muhakkak su, tuz, ekmek bir şekilde sofraya konmuş. Mesnevi-i manevideki anlatılan manayı ve kaybettiğimiz medeniyetin izlerini sürmek için bu sohbeti yapıyoruz. Mesnevi alanını bu izi sürmek için tabiri caizse bir mektep gibi kullanıyoruz. Kaydımızı o şekilde yaptırıyoruz. Kardeşlerimiz bizleri gönülleriyle, muhabbetleriyle dinlerlerse, aklına takılan mevzuları da insaf ölçüsünde birbirimize muhabbet ederek ve saygı göstererek tenkitlerini de bizlere iletirlerse biz programı hep ona göre şekillendirmeye devam edeceğiz. Zuhurata tabi olacağız tabi ama muhakkak metinde de yürüyüp kardeşlerimizin müşkülüne, dertlerine deva olacak, sıkıntılarına halas verebilecek mahiyette güzellikleri aktaracağız.
Eyvallah. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
Sağ olasınız. Ben de sizi konuşturamıyorum ama heyecandan bir de sesim kısık diye bağırıyorum. Haklarını helal etsin kardeşlerimiz.
Sevgili seyircilerimiz, Mesnevi ile İlahi Aşk programında bu haftaki mevzumuz da burada sırlanmış olsun. Tabiri de kullanalım yine program biterken. Bu arada gelen teşekkürlerinizi, güzel niyetlerinizi ve dualarınızı isim isim zikredemiyoruz belki ama alıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz, kabul ediyoruz ve sizlere de muhabbetlerimizi sunuyoruz. Yine maille ve diğer yöntemlerle, yollarla programımıza sorularınızı da iletebilirsiniz. Önümüzdeki hafta Mesnevi ile İlahi Aşk programında Pazar gecesi saat 22'de TV Net'te buluşana değin hayırlı geceler.